ST Endüstri Radyo, KOBİ'lerin radyosu.
Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar programı başlıyor.
ST Endüstri Radyo'da ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar isimli programımızda yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğum davranış bilimci, eğitmen Ahmet Ekiz. Kendisiyle satıcı kurum olmak üzerine konuşacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
Gayet iyiyim üstadım, sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey dedim ama Ahmet de diyeceğim, hocam da diyeceğim.
Nasıl istersen.
Sunum esnasında her şeyi yapıyoruz. Yani. Sunum, aynen, program, aynen. Her şey aynı yere gidiyor. Şimdi bu ismi bulurken biraz zorlandık da, ben de biliyorum. Çünkü anlatmak istediğimiz şey bu kelimelerin arasında biraz zor oturuyor. Satıcı kurum olmaktan bahsediyoruz. Biraz bunu açalım mı önce? Dinleyicilerimize bir kolaylık olsun, bizi dinleyenler için.
Aslında konu satış olduğu için hani aslında birçok insan, birçok kurum satışın ne olduğunu zaten yaşayarak biliyor.
Evet.
Ben de yaklaşık olarak 12 yıldan beri aktif olarak danışmanlık sektörünü biliyorsun.
Evet.
Çok fazlasıyla işi dışlı olduk. Satışçılarla, yöneticilerle, patronlarla, müşterilerle. İster istemez hani her açıdan baktığımızda karşımızdaki insanlar bir şekilde bir şeyler satmaya çalışıyor, almaya çalışıyor. Ama şunu gözlemliyorum, yani eteğimdeki taşları şöyle bakacak olursak.
Çok güzel.
Evet. Konseptimiz de gereği. Satışçılık sadece bir iki departmanın veya bir iki kişinin sanki liderliğine, inisiyatifine bırakılmış, onların çabaları, onların hedeflere ulaşmaları, onların uğraşları, onların koşturmacaları. Diğer departmanlar hani bir destek departman diyoruz teorik olarak ama hani çok da fazla açıkçası bu destek departmanlık noktasında eksikler olduğunu yıllardır gözlemliyorum. Bu konu çok bilinçli şirketler var, departmanlar var, lakin aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Eteğimdeki taş aslında burada şu: kar etmek amacıyla kurulan bir firma aslında satıcı bir firmadır. Yani bu bir departmanın tekelinde değildir. Tamam, satışçılık, evet, ya da satıcılık kişinin golcü pozisyonu gibi, hani golü atan, müşteriyi bulan, hedefini tutturan, götüren, getiren, ciro sokan, okey. Ama diğer taraftan tüm ekip olarak satıcı gibi düşünmeye başladığımız anda gerçekten çok etkileyici, çok ciddi, çok sansasyonel sonuçlar olduğumuzu biliyorum.
Hocam, şirketin merkezine satışı koymak gibi bir kavram aslında, değil mi? Yani herkesin satıcı gibi düşünmesi, satıcı gibi hareket etmesi. Satıcı gibi düşünmek ne demektir? Her ortamda, her zaman satışı düşünebilmek. Tabii şimdi şirketin yapısı çok önemli burada. Yani bir elektronik şirketi ise, daha doğrusu hani bir bileşim şirketi ise biraz daha farklı bir yapı oluşuyor. Bir mağaza ise işte kapıdan girdiğiniz andaki bekçinin karşılamasından, güvenlik görevlisinin günaydın demesinden, hani bir mağaza düşünüyorum. Evet. Oradaki çay ocağında size çay dağıtan arkadaşa kadar herkesin satışa odaklanması gibi bir şey. Hatta Porter'ındı galiba. Porter mıydı? Yanılıyor da olabilirim. Michael Porter mıydı? Tam da hatırlayamıyorum. Şu anda da bakamıyorum. Pazarlama, pazarlamacılara bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir diye bir sözü var. Olabilir galiba. Amerika'daki çok önemli bir danışman kendisi. Vefat ettiğini biliyorum. Öldüğünü biliyorum. Böyle bir söz var. Pazarlama eşittir, bizde satış çok kullanılıyor. O zaman satış satıcılara bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir diyebiliriz.
Sadece satıcılara bırakılmaması desek daha da doğru olacak, evet, diye düşünüyorum. Herkesin satışçı gibi düşünebilmesinde bahsediyorum. Hani tabii ki üretici üreticidir, finansçı finansçıdır, lojistik yapar. Her işin kendisine ait bazı sırları vardır, zorlukları vardır. Lakin ne iş yaparsak yapalım, bir satıcı gibi düşünmek aslında günümüzün önemli gerçekliği. Departmanlar arasında kavgalar, atışmalar, çatışmalar biliyorsun. Yani neler neler yaşanıyor.
Yüzyıl savaşları gibi.
Ya yüzyıl savaşları, 3. Dünya Savaşı, 5. Dünya Savaşı hiç fark etmez. Artık bundan ciddi oranda vazgeçilmesi lazım.
Evet.
Hele hele günümüzde. Hani şimdi ortam biliyorsun, biraz piyasalar çok da nane mollu ortamlar, kriz ortamları. İnsanların zorlandığı, dönmekte zorlandığı ortamlar. Satış baskısının maksimize edildiği bir ortamlar. Burada herkesin aynı gemide olduğunu, aynı takımda olduğunu anlaması gerekiyor.
Evet.
Yıllardır, hani son 5-6 yıldır aktif olarak bu konulara böyle tabiri caizse bas bas bağırıyorum. Gittiğim toplantılarda, eğitimlerde, konferanslarda. Arkadaşlar diyorum, hepimiz satışçıyız. Biz üreticiyiz. Hayır, sen de satışçısın. Lakin üretici üretim tarafındasın. Ama satışçının işini kolaylaştırması gereken kişisin. Öyle bir şey üret ki satışı kolay olsun.
Evet.
Öyle bir şey üret ki maliyeti minimize olsun ki kar ve satış avantajı rahatlasın. Yani satışın elini kolaylaştır. Finans departmanı satışçıyla öyle iletişimde kal ki ve senetlerde, geri ödemelerde, vadelerde ve benzeri durumlarda şirketin menfaatine tavırlar takınılsın.
Evet.
Sırf satmak için satmalar olmasın. Şirketin menfaatine uygun satışlar, karlılıklar gerçekleşsin. lojistikçi öyle bir lojistik sistematiği, matematiği veya pratikliği kur ki satışçı sözünü %100 tutabilsin. Öyle bir üretim planlaması yap ki verilen sözler tutabilsin. Burada hani tüm ekibin aslında satışa orta yapması gerektiğinden bahsediyoruz. Başka türlü o satışın işi gerçekten zorlanıyor. Yani lojistikte sıkıntı yaşıyor, satışçı ikinci kez gittiğinde yüzü tutmuyor veya ekstra tavizle...
Yapmayın hocam, gerçekten de çok önemli bir şey bu. Yapmayın diye başladım çünkü beynimden bir şeyler geçiyordu. 2002 yılında çalıştığım bir üretim firmasında lojistik dediniz ya, bir firmanın açılışı var ve ben mal göndermem lazım. Bana lojistikçi dedi ki, lojistikçi dediğim depo sorumlusu, evet, evet, ve dedi ki bugün o tarafa sevkiyatımız yok Hakan Bey dedi. Ben de pazarlamadan sorumlu direktörüm. Dedim ki nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bizim o gün olmayabilir ama adamın açılışı var. Ben buradan malzeme götürmem lazım. Ve ben bunu genel müdürüme söylediğimde dedi ki beni onunla muhatap etme dedi.
Savaş başlıyor.
Sonra ne yaptım? Kendi satış elemanımı çağırdım. Yani kendi departmanımın içinde çözmeye çalıştım. Ama ne oldu? Satış elemanımın rutu o gün eksik çıktı. Bilmem şey. Ya böyle
sistematiği hani, bozdun içerideki, sen. Yani döngüyü bile değiştirmek zorunda kaldın.
Aynen, içerideki mücadele yüzünden dışarı bakamıyoruz. Çok değerli bir konu bu. Gerçekten de hani bugüne kadar firmalar belki ufak ufak düşünüyor. Mesela patron böyle bir toplantı ayağa kalkar, şey der genelde, benim maaşımı bile müşteri öder der.
O beylik cümleleri çok gerçekten fazlasıyla kullanılıyor işte. Biz bir takımız, biz evet, bir aileyiz, işte evet, biz sizin için varız filan. Bunlar en azından bilinçaltına bazı kelimelerin güzel yerleşmesi açısından kıymetli.
Kesinlikle.
Hani bunlara vazgeçmek lazım bu güzel kelimeleri. Lakin için doldurmak lazım. Hizmet verdiğim bir firmada bu mantığı oturtmak üzere eğitimler yapmaya çalışıyoruz. Ciddi zorlandığımı hatırlıyorum. Bayağı bir yıl oldu gerçi ama dediler ki biz niye eğitime gelelim? Biz satış eğitimi düzenlemeye çalışıyoruz. Dedim ki her departmanın kritik vatandaşları gelsin. Öyle şey mi olur? Ne laflar
ne
yedim?
İşi var,
ne tantanalar
orada
yedim? Oo, bizim evet, ne işimiz var? O gün şöyleyiz, iznimiz var. O gün böyleyiz. Kavgalar, dövüşler.
Evet.
Ya arkadaş dedim ya, ölmezsin ya, bir şekilde gel ya.
Ha, iletişim deyince kalkıp geliyorlar da satış deyince, ucu
şimdi,
satışa deyince.
Kişi lojistik departmanının teknik bir bireyi satış işim değil diyor ve görev tanımına baktı, alakası bile yok teknik olarak. Ama gelince şunu fark ettiler. Evet, iyi ki gelmişiz. Evet. Çünkü orada mantığı doğru işlediğimiz vakit normalde kavga eden vatandaşların daha sonrasında barıştıklarını gördük. Aradan böyle sürekli dersler yaptığımız için hani aradan bir ay, bir buçuk ay geçtikten sonra sonuçlar incelenmeye başladığında satıştan sorumlu GM'nin yüzündeki gülümseme yaklaşık kulaklarına falan varıyordu. Hayırdır üstad dediğimde, değişimi duyunca sen de şaşıracaksın dedi. Bu derse bekliyordum dedi, arkadaşlar dinlesinler
çok
diye.
Güzel.
Farklı bir ders için buluştuğumuzda
evet,
tek tek anlattı. Ve dedi ki arkadaşlar tam hatırlayamasam da hani bayağı ciddi oranda, sansasyonel diyeceğimiz bir oranda yükselmeyi orada ilan etti. Herkese teşekkür konuşmasını yaptı. Gayet mutluydu. Dedim arkadaşlar sizce bu ne olduğunu, ne oldu ya, sihirli denek yok dünyada. Müşterilerin çılgınca arttı mı yani, bir şey mi değişti? Dedikleri cümle şuydu. Biz kavgaya çok vakit ayırıyorduk, artık kavga etmiyoruz, işbirliği yapıyoruz. Satışçılarla işte X departmanı, Y departmanı gerçekten yani arkadaş ne yaparsak biz firma olarak, kurum olarak daha iyi satış, daha iyi karlılık üretiriz. Buna kafa yormaya başlamış. Tabii
güzel
ki bunun bu alışkanlıkların değişmesi biraz oturması belken evet, ama 1-2 ay diyorum. 1-2 yıl demiyorum.
1-2 aydaki değişim müthiş bir şey 1-2 zaten.
1-2 ay diyorum ve sonrasında zaten herhangi bir şekilde insanlara değişim bakış açısı kırılmaya başlandığı vakit her şey çok daha
evet,
hızlı değişiyor. İnsanoğlu çok akıllıca, çok hızlı hemen değişiyoruz.
Kesinlikle.
Yani
kesinlikle.
Yeter ki doğru yerden başlayalım.
Bu düşünceyle hareket ettiğimizde kurum çalışanları, yani şimdi satıcı zaten müşteri orijinini çalışıyor. Mecbur yani orada mükemmelliği şeyi yapması.
O zaten her türlü detayı hakim, her türlü
tabii satışa. Tabii o kaliteyi gibi tutturması konusundaki çabaları doğru. Ama işte üretim olsun, lojistik olsun, efendim ne bileyim finans olsun, hani bunların kendilerini güncelleyip ve yarınlara, yani bu işin yarınlarına, bu mantığa hazırlanmaları nasıl bir süreç olacak? Kendi kendilerine de ne yapacaklar? Ya çünkü şey var, satıştan nefret eden öyle departmanlar var ki, ben diyor, ben bu yüzden diyor mühendislik
başka
okudum diyor, ben satıcı olamam diyor.
Diyor. Doğru.
Evet.
Zaten kişiye satışçı ol demek hata, öyle bir şey yok. Sen işini yap ama sadece bir satışçının ne yapmaya çalıştığını anla. Ve sen de hizmet verirken sonuçta amacımızın hani tabirim uygunsa bir müsabakada, o müsabakada gol atmak veya hı hı, zafer kazanmak olduğunu unutma. Yani bir şirket sadece X ürünü üretmek için oluşturulmuyor.
Evet.
X hizmeti, Y hizmeti sergilesin diye bir şirket kurulmuyor. yatırımcı, girişimci, hissedarlar yatırımları yapmasın tek bir amacı var. Yeni bir kar kapısı açılması, kesinlikle, yeni bir yol açılması. Yani hizmet sektöründe de olsan onu satabilmen ve karlılığa dönüştürebilmen lazım. Hissedarların, yönetimi kurullarının mutlu olması için. Evet. Hepimizin mutlu olması. Çünkü çaycı da bu işten para kazanıyor, hisseder de para kazanıyor arkadaşım. Evet. Yani bu çok basit aslında, basit bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor.
O zaman bütün şirket o kazançtan nemalanmak adına, kazançtan bir pay alabilmek adına ortak primlendirme sistemleri falan da geliştirmeye başladınız mı? Yani bir havuz yapıp o havuzdan yararlansın, herkese prim dağıtayım. Benim görüştüğüm firmalarda bu model olmasa bile artık patronlar şu düşüncede. Ya diyor, ben sadece satışa eğer prim verirsem diyor, öbür departmanlardan diyor isyan çıkacak diyor. O yüzden de ikinci bir havuz oluşturayım diyor. Orada da üretime de vereyim, lojistiğe de vereyim, her departmana kendine göre primler dağıtayım diyor. Bunu da düşündük mü hocam?
Burada prim sistemleri konusunda biraz daha netleşmek açısından sadece prim ve teşvik sistemleriyle ilgili bir eğitim programı hazırladım.
Çok güzel.
Ve belirli periyotlarda genelde bunu kuruma genel katılımı açık olarak yapıyorum. Ama şu bir gerçek. Hiçbir prim sistematiği diğerinin aynısı değildir. Hani aynı sektörde olsak bile, evet, birebir rakip olsak bile seninkiyle benimki çok başka olabiliyor. Hani o yüzden X şekilde yapın mutlaka zafer yok. Kurumun dinamikleri, gerçekleri, yönetim kurullarının bakış açıları, çalışanların nitelikleri, satışa etkileri çok fazla etkilendiği alan var. Dolayısıyla hani şu şekilde prim sistemi kurun dediğimiz yerde orası çok böyle muallak kalır. Hmm. Hani prim sistemi tamamen tailor-made dediğimiz kişiye özgü, kuruma özgü şekilde dizayn ediyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum ve gerçekten de sonuç alıyorum. Hani evet, sırf böyle var mı var, iyi bir sistem mi, cömert bir sistem mi demek için değil. İşe yaraması lazım, sürekli olması lazım ve herkesin buna sahip çıkması lazım. Hani direkt primle şu şekilde bağlayın demek çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
Evet tabii adilane olması lazım. Bir i̇şte
çok,
kimse
o kadar
şey
çok bileşen
yapmayacak
var ki. Çok
zor
bileşen
gerçekten.
Sen de işin içindesin biliyorsun zaten.
Hocam herkesi memnun etmek var, çok zor gerçekten de. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Şeyi hani insanları mutlu etmek adına ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru bir sistemle yürütebilmemiz gerekiyor.
Ama prim sistematiği gerçekten kimi işlerde çok işe yarıyor. Bazen de diyoruz ki senin prim sistematiği kurmaman gerekiyor. Hani bazen de prim vermeyin diyoruz.
Hmm.
Yani prim verilmemesi gereken işler, sektörler, branşlar da oluşabiliyor. Tamam mı? Bu hakikaten hani kuruma özgü bir şey. Hani mutlaka prim sistematiği şarttır. Hayır, şart değildir. Bazen bir eğitimimizde bir paylaşırken bazı noktaları şu durumdaysanız, şöylesiniz, böylesiniz, şöylesiniz lütfen prim sistematiği kurmayın.
Dedin.
Dedim. Firmanın tanıdık bir firma, isim veremiyorum ayıp olmasın diye.
Evet.
Yönetim kurulundan bir arkadaş vardı. Arkasında yaslanışını görmen lazım. Oh be dedi ya.
E tabii adam
arkadaş
vicdan...
dedi, bir yıldan beri ne kavgalar yapıyoruz ya. Oh dedi ya. Dedim hadi sen çıkabilirsin dedim artık dersten. Sen git gez doz.
Bayağı hocam ama bak
matrak olmuş.
Çalışanlar bacağından vurabilirler. Dikkat etmek lazım bizim primleri kesiyorsun diye.
Yok, primleri kesmek değil. Hani onlara farklı uygulamaları
farklı
vardı
uygulama.
Çünkü primden daha zengin uygulamaları olması durumu da evet, vardı onlarda. Evet. Çünkü ne yaparsanız yapın, bir kişinin bile bir damlacık terini bile heba etmediğiniz prim sistematiğine herkes teveccüh ediyor.
Aynen.
Bir ter damlacığı bile boşa gitmediğini herkese adilane, çona da adil, çalışana da adil, herkese adil. Sistem kurulduğu vakit o zaman gerçekten herkes mutlu. Evet. İşte o zaman diyorlar ya, burası benim evim diyorlar.
Çok
öbür türlü şey, beylik cümleleri oluyor. Biz bir aileyiz ya, hadi be.
Nasıl bir aile?
Nasıl bir aileyiz? Bütün yani mahvediyorsun beni arkadaş. Bazen patron diyor nasıl aileyiz, bazen çalışan diyor nasıl aileyiz. Hepimiz aynı teknikteyiz. Sonuçta buradan para kazanıyoruz. Dolayısıyla birimize gerçekten bir ter damlacığına dahi dikkat etmemiz gerekiyor. İşte prim evet, sistematiği öyle. Kurum olarak satıcı olabilmek hani burada bir bakış açısı aslında. Burada bir vizyon. Ama hani demin sordun, bunu geleceğe hazırlamakta ne yaparsak daha hızlı bir sonuç alıyoruz. Benim gözlemlerim şu yönde.
Hı hı.
Tabii ki bilinçlendirme, eğitim önemli. Lakin burada bir felsefe, burada bir kurumun aslında kendince bir bakış açısının değişmesinde fayda var. Hani hiçbir şeyi değiştirmeden eski usul her yaptığımızı yaparak yepyeni sonuçlar elde edemiyoruz. Hani benim şirketimin kuruluş mottosunda da o vardır. Benim tarzımda da o vardır zaten sen bildiğin için. sıradan şeyler yaparak sıra dışı başarılar elde edilemez diyorum evet. Mesela. Şimdi burada da çalışanların nasıl bakış açısına geçecek? Arkadaşlar hep beraber böyle düşünelim deyince öyle olmuyor arkadaşım. Olmuyor, ya tabii. Sen de biliyorsun hepimiz biliyoruz. Burada bir etkileşim seferberliğinden bahsediyorum. Ekipler arasında, departmanlar arasında bir seferberlik ilan edildiği zaman.
Onu soracaktım hocam. Nasıl başlayacağız değil mi? Yani şimdi patron toplayacak şöyle o güncel konuşma gibi bir sandalyenin üstüne çıkıp arkadaşlar biz bir aileyiz. İşte zor günde de beraberiz, iyi günde de beraberiz mi diyecek? Yoksa oturacaksın işte sen danışmanlık yaptığın kurumda bir tahmimi yayınlayacaksın. İşte ne bileyim herkese bunun bakış açısını. Şimdi zaten insanın ruhunda olmalı. Ben onu şey yapıyorum. Şimdi bazı insanlar doğuştan satıcı oluyor. Muhasebeci bile olsa satıcılık duygusu çok iyi gelişiyor. Firmanı ben şey diyorum, sattığın ürünün fanatiği olman lazım. Fanatik olacaksın. Yani şimdi çalışan bir adam gidip de diğer yani diğerini de biliyoruz. Diğeri de evet. Şöyle kahverengi içeceklerden bahsedelim. Çalışırken diğer kahverengi içecekle kimse gidip de evine koyamaz. Koymamalı. Bir yerde içerken yakalanmamalı. Sattığın ürünün fanatiği olmak. Eşe dosta ben eğitimlerimde o kadar çok marka ve üründen bahsediyorum ki hocam diyorlar para mı alıyorsun bundan? Hayır diyorum ben bunlarla çalıştım bu ürünlere inandım. Yeri gelince de anlatıyorum yani reklam olsun diye değil ama fanatiği olmuşum bazı ürünlerin. O yüzden de hani senin satıcı olman, muhasebeci olman, depocu olman hani bir bakış açısı bu. Katedral inşa eden adamın bakış açısı var ya bilirsin mutlaka. Hani bir katedral inşaatı varmış yanına şey gelmiş. İnşaatı yapan adamın yanına biri gelmiş demiş ki ne yapıyorsun demiş. Valla demiş işte şey yapıyoruz bir şey inşa ediyoruz burada bir bina inşa ediyoruz demiş. Peki demiş öteki ustaya sormuş sen ne yapıyorsun demiş. Valla plan verdiler demiş bu odayı yapmaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun demiş ben demiş burada katedral inşa ediyorum. Sanki mimarı. İşte o bakış açısı yani ben bu firmayı ben satıyorum bu ürünleri ben satıyorum. Bu ürünler benim reklamımla. Çünkü az buz değil 50 kişi olsa günde 5 etkileşim yapsa 250 etkileşim yapar. Günde 250 etkileşim. Yani sizin markanız günde 250 kere birileri tarafından duyulmuş olur. Ayda çarpın 3 ile işte 7500'leri falan buluyor. Çarpın 12 ile 70-80 bin etkileşim. Yani parayla yapamayacağınız kadar reklamı mouth to mouth marketing dediğimiz, kulaktan kulağa dediğimiz marketingle çözebiliyoruz. O yüzden de çok önemli bir şey bu. Bir araya gireceğiz. Ondan sonra tamam. Devam edeceğiz. ST Endüstri Radyo'da ben Hakan Ömer Gider'in sunduğu Etekteki Taşlar konuğum Ahmet Ekiz hocamızla birlikte aradan sonra devam edecek. Bizi dinlemeye devam ediniz.